Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında tekrar sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kıymetli Hocam, geçen programımızda medya, algı, bu algının nasıl yönlendirildiği dış mihraklar tarafından, özellikle İslami yaşayan toplumlarda, Müslüman toplumlarda insanların nasıl kandırılmaya çalışıldığından, bunların bizzat yaşanmış örneklerle, hatıralarla dinleyicilerimize paylaşmış idik. Bu tarz güncel konularla inşallah bugün de gündemimize böyle devam etmiş olalım. Kitap ve kitap sevgisi hocam, bugün dinleyicilerimize bu konu bağlamında inşallah bilgiler, hatıralar, anılar paylaşmış olalım hocam. Buyurunuz inşallah.
Evet, şu anda Genç Dergisi'nde çalışan bazı arkadaşların bir kitap dergisi çıkarma hazırlığında olduğunu duyduk. Bu da bizi sevindirdi. Gençlere kitabı sevdirmek lazım. Çünkü internet yaygınlaştıktan sonra kitap okuma oranı biraz azalmaya başladı. Eskiden lise gençleri bir kısım dini romanları okurlardı. En azından İmam Hatip nesli liselerde dini romanlar okurdu. Bilgiyi okuldan alırdı ama o şuuru, dava şuurunu, İslami şuuru okuduğu bu dini romanlardan alırdı veya fikir kitaplarından alırdı. Fakat şu son zamanlarda bu okuma oranı son yıllarda epeyce düştüğünü hissediyoruz. Oysa kitap olmadan olmuyor. Yani internetten de bazı bilgiler alabilirsiniz ama internet bir yönüyle bir bilgi kaynağıdır, bir yönüyle bilgi çöplüğüdür. Çünkü hani ağzı olan konuşuyor dedikleri gibi eli olan yazıyor internette. Bu bilgi doğru mudur, yanlış mıdır? Test etme imkanı zor. Oysa klasik bir kaynak, bir tefsir, bir hadis kitabı, bir tarih kitabı, neyse bir tasavvufi eser aldığınız zaman biliyorsunuz ki bunun yazarı belli. İçindeki bilgiler yüzyıllardan beri okunmuş, kabul edilmiş, beğenilmiş, onaylanmış bilgiler. Veya akademik bir çalışma alıyorsunuz, yeni bir çalışma. İşte eserin yazarı belli, işte ilmi bir çalışma vesaire. Dolayısıyla gençlerin biraz daha böyle kitaba yaklaştırılması, kitap sevdirilmesi önemli. Bu konuda Genç Dergisi'nde çalışan bazı arkadaşların hazırlayacakları, çıkaracakları bu dergiyi de şimdiden tebrik ediyoruz. İnşallah faydalı olur gençlere kitabı sevdirme konusunda. Bugün kitap sevgisiyle ilgili veya kitaplarla ilgili bazı hatıralarımı paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Ben Bandırma'nın Kayacık Köyü'nde doğdum. 1970 yılının son ayı. Nüfusta 71 yazar. İlkokulu o köyde okudum. Köy Bandırma'ya çok yakındı. Yani 2 kilometre falan. Daha sonra araya evler doldu. Bitişti, fiziken bitişti. Ve şu anda mahalle oldu. Bandırma'nın bir mahallesi, Kayacık Mahallesi. Ama o zamanlar köy olarak geçiyordu. İlkokulu orada okudum. Sonra Bandırma İmam Hatip Lisesi'ne başladım. İmam Hatip Lisesi'nin orta kısmı bittiğinde lise 1'e geçtiğim yıldı sanırım. 1984 veya 85 yılları. Gelibolu'ya gittim yaz tatilinde. Bir haftalığına amcama gittim. Amcam orada imamdı ve kitabı severdi. Çok kitapları vardı. Yani bana göre çok. O zamanki bakışıma göre. Efendim, kitap okuyan bir insandı gerçekten amcam. Şimdi ben düşündüm. İmam Hatip'in orta kısmı bitti. Liseye geçiyorum. Bir süre sonra lisede bitecek. Ve belki ben lise bittikten sonra bir yerde imam olabilirim. İmam olursam bana cami cemaati, halk dini konularda bir şey sorabilir. Bilmediğim bir şeyse ne yapacağım? Bir ilmihale bakmam lazım değil mi? İlmihal. Düşündüm, bizim evimizde ilmihal yok. İmam Hatip'in orta kısmını bitirmişim. Kur'an meali bile yok. İlmihal bile yok. Bir kısım okulda okuduğumuz ders kitapları var sadece. Amcama söyledim, dedim bizde bir ilmihal bile yok. Peki dedi, Gelibolu'dan bir bakkal dükkanı gibi bir şeydi. Kitapçı değil, bakkal dükkanı gibi bir şey. Fakat böyle bir raf biraz dini kitaplar koymuş. Bir tane de Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihali var. Oradan aldı, aldı sana ilmihal. Bana verdi amcam. İlk kitaplarından birisi odur. Fakat dili ağır tabii. Yani orta kısmı yeni bitirmiş 14-15 yaşında bir çocuksunuz. İşte sa diyor, rıtıl diyor. İşte güneş diyor, doğduktan sonra bir mızrak yükselinceye kadar namaz kılınmaz diyor. E şimdi mızrağı nereden bulacağız? Hadi buldun, nasıl tutacaksın? Sa ne demek? Rıtıl ne demek? Arşın ne demek? O eski usulde yazılmış yani. Fakat bayağı okudum onu ben. Yani kah anladım, kah anlamadım ama bayağı okudum ve evimde ilk kitaplardan birisidir. Şimdi tabii bir süre sonra kitap okuma sevgisi gelişmeye başladı ve biraz da hani ben imam olursam kendimi yetiştireyim. Bak amcam da kendi imam olduğu halde sürekli okuyor, geliştiriyor. Okul dersleri yetmez. Kendimi biraz okumalarla geliştireyim. Ve işte biraz daha İslamiyet neymiş, okul harici kitapları okuyalım, öğrenelim gibilerden. Bazı kitaplar böyle cumartesi günü Bandırma'nın pazarıydı. O Kayacık köyünden Bandırma'ya giderdim. Bir iki tane böyle dini kitap satan dükkan vardı. Bakardım, bazen işte bir iki bir şey alırdım. O zamanlar kitap da az. Ama işte böyle İmam-ı Gazali'den, Abdülkadir Geylani'den böyle bazı tercümeler falan var. Bazen bir kitap alır böyle gelirdim. Hatta annem kitap aldığımı görünce bana kızardı. Oğlum sana tost diye çay iç okulda diye harçlık veriyoruz. Sen o harçlıklarınla çay içmiyorsun, tost yemiyorsun. Gene mi kitap aldın diye bana fırça atardı. Ben de bu fırçalardan kurtulmak için pazardan, yani Bandırma merkezden aldığım kitabı eve getirirken montumun içine saklardım. Fermuarını çekerdim. Ellerimi cebine sokar böyle kitap içeriden, yani montun içine görülmesin diye. Gizlice eve getirirdim. Diğer kitapların arasına zula ederdim çaktırılmasın diye. Çünkü fırça yiyeceğiz. Sonra bir gün yine Bandırma'da bu bir kitapçı hal dediğimiz bir yerde bir kitap dükkanı vardı. Baktım Tenbihul Gafilin ve Bustanul Arifin isimli iki tane kitabı tercüme etmişler. Tek cilt içine, kalınca tek cilt içine basmışlar. Ne kadar diye sordum. İşte bir fiyat söylediler. Fakat cebimdeki para da tam o kadar. Yani onu versem eve nasıl gideceğim? 2 kilometre, 3 kilometre bir mesafe var. Dedim tamam alayım. Aldım ve eve yürüyerek gittim. Köye yürüyerek gittim. Yani kitabı severdik. Kitabı sevmek lazım.
Tabii hocam, bu anlattığınız şeylerin içerisinde bir emek var aslında. Yani mesela kitabı alırken bir emek harcıyorsunuz. Kitaba ondan dolayı bir saygı duyuyorsunuz ve okuyorsunuz. Aynı zamanda kitabın az olması, imkanların az olması ona ulaşımı daha böyle insana şey yapıyor. O bunları anlatırken aklıma şey geldi. Yani günümüzde kitaplara ulaşım ve işte kitap, birçok kitap basılıyor. Kitaba ulaşım gençler tarafından kolay. Hatta bildiğim kadarıyla hala devam ediyor mu bilmiyorum ama ilkokul, ortaokul, liselerde kitaplar bir de ücretsiz veriliyor gençlere, mesela ders kitapları. Evet. Diğer şey vesaire. Bu da aslında o şeye karşı muhabbetin azalmasına bazen sebep olabiliyor. Mesela kolay ulaşıyor, hiçbir emek harcamıyor ve bakıyorsunuz dönem sonunda kitap çöp kutusunun içerisinde mesela. Bunları gördüğüm için söylüyorum da.
Evet,
veya işte ücretsiz bir yerden bir kitap dağıtılıyor. Yani bir emek harcamamış. O kitap hiç açılmıyor bile mesela. Roman diyelim, hiç açılmıyor bile vesaire. Ama sizin anlattığınız mesela bu hatıralarda bir emek var.
İşte yani kardeşim, çay paranızı oraya veriyorsunuz yani.
Evet.
Tost paranızı oraya veriyorsunuz. Yol paranızı, eve dönüş yol paranızı kitaba veriyorsunuz. Yani onun, o kitabı insan daha bir farklı okuyor yani.
Hazı da farklı olur onun.
Tabii,
yani.
Tabii. Kolaydan şimdi çocuk diyor ki internette bulurum nasıl da. Böyle bir rehavet var şimdi yeni nesilde.
Ya özetini indiririm Google'a yazıp.
Özetini bulurum gibi. Şimdi yine lise yıllarındayız. Emine Şenlikoğlu bir kitap yazdı. Gençliğin imanını sorularla çaldılar diye. O dönemde bazı böyle din düşmanları veya ateistler gençlerin kafasını karıştırmak için İslam hakkında bazı sorular ortaya atmışlar. Emine Şenlikoğlu Hanım da işte bildiği kadar onlara cevap mahiyetinde bir kitap hazırlamış. Ayetten, hadisten, delillerle. Bu kitap yasaklandı. Ve Emine Şenlikoğlu 1 yıl hapis yattı bu kitaptan dolayı. İçinde siyaset yok, ticaret yok, devletle ilgili bir şey yok. Sadece diyor ki bazı kişiler şöyle şöyle sorularla gençlerin kafasını karıştırıyor. Bunun izahı budur. Ayetten hadisen delil. Yani İslam'a sövmek serbest, İslam'ı savunmanın yasak olduğu günler Akif Bey. Nasıl günler düşünebiliyor musunuz yani? Hani işte taşları bağlamışlar, itleri salmışlar diyor ya Nasit Hoca. O günler. Ve o yasaklı zamanda biz kitap yasak iken el altından, tezgah altından gizli gizli o kitabı bulduk, okuduk. Bandırma'da kitapçıya gittim. Bu kitabı sordum. Gençliğin imanını sorularla çaldılar, kitabı var mı dedim. Onun satışı yasak ama dedi. Benim bir tane var, onu sana vereyim hadi dedi. Bulundurmak serbestti bir tane. İkincisi yasakmış yani. O kanun öyleymiş. Tezgahın altından bana bir tane verdi. Belki evinde var. İşte öyle birer tane getiriyor dükkana herhalde. Kendininmiş gibi. Öyle bir formülle. Yine lise yıllarımda mide ameliyatı oldum. Midemden ülser delinmesi, ameliyat oldum. Hastanede yatıyorum. Zaman zaman işte akrabalardan ziyarete gelenler oluyor. Tabii 3-5 gün, 1 hafta oldu falan, neyse yaklaştı. Canım sıkılmaya başladı. Dedim bana kitap getirin. Hastanede yatarken kitap okuyayım bari. Getirmediler. Bir gün ziyaretçiler çıkarken hastaneden, ziyaret saati bitti. Ben de onlarla birlikte elbiselerimi giydim. Normalde karantinaya verilir. Ben acil yattığım için karantinaya verilmemişti elbiselerim. Odamdaydı. Elbiselerimi giydim. Sanki bir ziyaretçiymiş gibi onlarla beraber hastaneden kaçtım. Bandırma'nın biraz kenarındaydı hastane. Bandırma merkeze gittim. Kitapçı dükkanına. Nurul İzah tercümesi. Fıkıh kitabı. Aldım. Tekrar hastaneye geldim. Tekrar yatağıma yattım. Abi girerken oradaki bekçi kimsin, nasıl, nereden geliyorsun falan diyecek oldu. Neyse. Onu da atlattık bir şekilde.
İçerideydik zaten biz.
Velhasıl hastaneden kaçıp kitap aldığımda oldu. Eyvallah. Nurul İzah tercümesi. Şimdi ben İmam Hatip talebesiydim. Şimdi ilahiyat son sınıf talebelerine Nurul İzah diye bir kitap duydunuz mu diye sorsak acaba kaç kişi duymuştur Akif'ciğim? O da acı bir şey. O da acı bir şey.
Peki hocam, buradaki hani tespitiniz nedir? Mesela şimdi ortada bir vaka var. Vakanın da durumu belli. Hani hatta tasavvuf derslerinde vesaire bundan hani siz belli örneklerle bahsediyordunuz işte. Mesela işte şer-i şerif diye bir kavram geçiyor. Genç öğrenci bunu bilmiyor.
Genç değil. İlahiyat son sınıf talebesi. Evet. Doğrusu Akif'ciğim. İlahiyat son sınıf talebesi. Hocam şer-i şerif ne demek diye sordu bana.
Ya işte hocam burada mesela eskiden olan imkanlardan daha fazla imkan var. Mesela internet artık bilgi çöplüğü deniliyor yani. Birçok bilgi var. Olumlu, olumsuz, yanlış, doğru vesaire. Ama insanlar eskiye nazaran anladığımız kadarıyla
gevşedi.
Bu işe iştiyakı eskiden daha az yani. Şimdi eskide daha fazlaymış. Yani insanlar buna daha fazla. İşte mesela hastayken bile kitap almak için bir şekilde yol bulmaya çalışıyor mesela insan. Ama şimdi ilahiyat öğrencisi, mesela biz de ilahiyat fakültesinden mezun olduğumuz için hani önümüze imkanlar sunulmasına rağmen o iştiyakı yakalayamayabiliyoruz. Yani buradaki tespitiniz nedir yani?
İşte kitabın çoğalması, internetin yaygınlaşması, insan gençlerde artık o yani kitap aşkının körelmesine mi sebep oluyor? Okuma aşkı köreliyor. Belki gene vardır. Yani belki gene bazı öğrencilerde vardır. Yani bu tamamen bitmiş değildir.
Tabii.
Ama oran azalıyor herhalde. Oran azalıyor gibi geliyor. İşte bu kitap programları bunun için yapıyoruz. Gençler duyar da inşallah biraz bir heyecan, bir elektrik alır. Elektrik alır bizden. Veya işte eski hocalardan diyelim. Ben de amcamdan aldım herhalde. Amcamın kitap sevgisinden bana bulaştı herhalde biraz. Bunlar faydalı olur. O genç dergisindeki arkadaşların çıkaracağı kitap dergisi inşallah buna faydası olur. Sonra İmam Hatip Lisesi bitti Bandırma'da. İstanbul'a geldik. İlahiyat Fakültesi okumaya. Sene 89. Marmara İlahiyat'a geldim. Tabii İstanbul'da kitap evleri çok, basanlar çok. Bandırma gibi bir ilçe değil. Yani aç tavuk buğday ambarına düştü Akif'ciğim. Kitaba aç bir insan, kitabın merkezine düştük. Kitabın merkezine, İstanbul'a düştük. Tabii bütün böyle bursumuzla, harçlığımızla yine kitap alıyoruz falan feşmeken. O dönemde bir de rahmetli Nurettin Can hocamızdan ders okuyoruz. Siirt Tilla'dan, medreseden icazetli Nurettin Can hocamızdan fıkıh, tefsir, hadis vesaire okuyoruz falan. Yani alıyoruz ve okuyoruz. Rafa dizmiyoruz yani. Bu şekilde İlahiyat Fakültesinde okurken, Kitap fuarlarına giderdik. O zaman vasıtamız da yok. Otobüslerde, minibüslerde sırtımızda bir koli kitap. Mesela İbni Kesir tefsiri. 16 cilt mi? Tercümesi. Tercümesi 16 cilt galiba. İbni Kesir tercümesi. İbni Abidin fıkıhtan. O da 15-16 cilt. Bir koli kitap. Sırtımıza alırız. Kitap fuarından öğrenci evine, Üsküdar'a taşırız. Kitap fuarı daha karşılarda olur biliyorsun. Böyle. Ömrümüz böyle geçti. Kitap taşıyarak, kitap severek. İnşallah Yahmilü Esfera gruba girmeyiz. Bir de o var. Yani o kitaplarla amel etmezsek, okumazsak, amel etmezsek ayette onlar kitap taşıyan merkepler, eşekler gibidir diyor ayet. İnşallah onlardan da olmayız. O da ayrı bir problem tabii.
Hocam belki de bu eski zamanların tabiatından vardı bilmiyorum. Biz şeyi dinlemiştik. Hüsnü Geçer Hoca var. Ümraniye civarlarında oturuyor. Vakfa bir gün geldiğinde böyle gençlerle buluşturmak için hocayı. Hoca o kitaplara olan ilgisini, alakasını işte bir kitabı mesela tefsir kitabını 111 kere okuyup ezberlediğini falan vesaire bahsetti böyle tekrar tekrar. Az o zaman vardı dedi. Ya işte ya sayfalarını bulduk, birleştirdik, yapıştırdık. Arkadaşlarla işte bir tenekenin içinde ateş yaktık, geceleri okuduk falan. Şimdi anlatınca böyle aslında hala günümüzde yaşayan bir insan ve menakıp gibi geliyor. Hani yani bir zamanlarda bir insanlar bunları yaşamış ve bitmiş gibi geliyor ama sonradan düşününce kendimizde hani bunun aynı şekilde olmamasının sebebini düşününce de belki birçok hani olumlu olumsuz işte biraz önce de konuştuğumuz gibi sonuçların buraya getirdiğini de düşünmeye
rahatlık,
başlıyoruz.
Rahatlık insanları gevşetiyor Akif'ciğim. Şimdi Üsküdar'da Kemalettin amcamız var. İstanbul'a okumaya diye geliyor gençliğinde. Kur'an kursları sayısı az. Olanlar da dolu. Bir Selahattin Camii'nin, bir eski Osmanlı Camii'nin pencereleri biliyorsun böyle derindir. Oraya battaniye sarılıyor, soğukta kışın, orada hafızlık yapıyor, orada Arapça okuyor vesaire.
Evet.
Yani eskiler bizden daha çok sıkıntı çekmiş. Bizim zamanımızda iyi kötü öğrenci evi yurdu vardı, onlar vardı, o kadar sıkıntı çekmedik. Bizden sonraki nesil daha da rahat. Bizim öğrenciliğimizde mesela İstanbul'da henüz doğalgaz yoktu. Biz kendi sobamızı kendimiz yakardık. Sonra o imkanlar da gelişti vesaire. Ama işte imkanlar geliştikçe bir rahatlama, rahatlık geliştikçe bir rehavet, gevşeme oluyor. O gevşeme olmasa kitap sevgisi, okuma sevgisi de buna paralel olarak artsa aslında iyi olacak.
Acaba bu hocam hani tasavvufta riyazat diye bir şey var ya hani bedenin nefsin istediklerine karşı riyazat hali işte yediğine içtiğine konuştuğuna işte uyuduğu zamana vesaire dikkat etmesi lazım ki o rahatlık gevşeklik olmayıp işte o hayatı yaşayabilsin diye. Acaba bunu hayata hani aksettirdiğimizde bunun gibi bir şey mi yani o rahatlık olduğunda asıl olan meseleye odaklanamıyor insan.
Herhalde yani bu işte ilmin bir hapı yok ki hemen yutalım da öğrenelim. İngilizcenin, Arapçanın, Farsçanın bir hapı yok. Hemen yutalım, dili öğrenelim. Böyle bir şey yok. Oturup eskin tabirle dizi kırıp, diz çöküp, okuyup kendimizi ilmi anlamda geliştirmeliyiz.
Bunu da genç arkadaşlarla konuşunca şey diyorlar hocam. O zaman zorluk mu çekelim? Hani zaten Allah-u Teala bize bu dönemde böyle bir rahatlık imkanı sunmuş. Yani biz rahatlık içinde zorluk mu yaşayalım gibisinden şey yapıyorlar.
Okumak zevk haline gelirse ondan insan rahatsız olmaz.
Evet.
Okumaktan zevk alacak. Yani biz demiyoruz ki tabii ki taş taşın demiyoruz. Kitap okuyun diyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz yani. Ama kitap da okumuyor. Ondan sonra Edebiyat Fakültesi son sınıf talebesi veya Edebiyat Fakültesi öğrencisi hocaya diyor ki hocam müellif ne demek? Müellif ne demek? Yani illa yazar diyeceksiniz. Bu kitabın müellifi şudur diyorsunuz. Üniversite öğrencisi anlamıyor. İlla yazar demenizi bekliyor.
Eyvallah hocam. Muhterem hocam programın ilk bölümünde kitap sevgisi üzerine sizin özellikle bizzat hani yaşadığınız hatıralarınız hem lise döneminde hem ortaokul döneminde son dönemde vesaire yaşadığınız hatıralardan devam ediyorduk hocam. Bununla birlikte gençlere de kitap sevgisini aşılamayı da hedefliyoruz inşallah.
Şimdi bir aşçı için gıda malzemeleri, yemek için yapacağı malzemeler neyse bir akademisyen için, yazar, çizer için kitap aynısıdır. Yani mutfakta işte soğan, sarımsak, işte kuru fasulye, nohut vesaire yoksa yemek yapamaz o aşçı. Malzeme lazım. İlmi çalışma yapan, akademik çalışma yapan, kitap yazan, makale yazan veya yazmasa bile konuşan, vaiz mesela konuşan veya öğretmen, o da ders anlatıyor. Daha güzel bir ders anlatmak için elinin altında bir kısım kitapları olması lazım. Temel kaynak eserler elinin altında olması lazım. Onun için işte alacağız, okuyacağız, kendimizi inşallah yetiştireceğiz. Sene 1997 olabilir. Doktora tezimle ilgili çalışmalarım devam ediyor. O esnada İsveç'in Uppsala şehrinde yazma bir eser olduğunu tespit ettik. El yazısı Çağatay Türkçesi Mir'atül Kulub isminde bir eser. Yazan Sufi Muhammed Danişment, Hoca Ahmet Yesevi'nin müridi. Bayağı eski bir kaynak. Ahmet Yesevi'nin sözlerini de ihtiva ettiği için oldukça önemli bir eser. Acaba bir kopya temin edebilir miyiz diye sorduk, soruşturduk. Sonunda bir vasıtayla kitabın bir kopyası geldi. Kitap derken el yazısı 18-20 varaklık küçük bir risale. Neyse, lügata bakarak vesaire zor bela çevirdik, sadeleştirdik. Uzunca bir makale gibi neşrettik. Ve işte inşallah ilim dünyasına faydalı bir şey olmuştur. Daha sonra Taşkent'ten küçük bir Farsça Menakıb-ı Ahmedi Yesevi Taşkent'ten geldi. Özbekistan'dan temin ettik. Onu da yayınladık falan. Yani ilim dünyasına böyle toz raflarda kalmış, unutulmuş eserlerin tercüme edilip günümüz insanına sunulması önemli.
Evet.
Hala da bu tür şeylere devam ediyoruz.
Bir de hocam Osmanlı'da kitabın hikayesi de mesela bazen bu tarz programlar oluyor. En sonunda hatırladığım kadarıyla bir sempozyum oldu kitapla alakalı. Hatta bir de kitabın hikayesi diye bir de kitap var. Hani bu günümüzde kitaplar belki basılırken hani matbaalarda tabii görünce insan hayret ediyor ama yine de eskiye göre daha kolay. Hani bir kitabın oluşması.
Evet.
Şimdi eskiden o kitabın oluşması için ciltçiler ayrı bir şey, onun dikişçiler ayrı bir şey, sayfalar ayrı bir şey, onu yazan hattatın emeği ayrı bir emek, kitabın müellifin işte kendisi ayrı bir emek sarf ediyor vesaire. Aslında bir emek sonucu ortaya çıkan şeyler. Bunların bir de günümüze aktarılması oldukça güzel oluyor. Ve bunu görmesi bir gencin bu sürecin içerisinde ne kadar zorluk olduğunu, ne kadar zorluklarla bunun ortaya çıktığını bilmesi ona aslında bu iştiyakı verebiliyor.
Tabii. Bugün de öyledir. Yani birçok kişi matbaalarda tabii kolaylık var ama bütün kolaylıklara rağmen evet, birçok kişinin emeği var.
Evet.
Şimdi 2008 yılında Bişkek'teydim. Kırgızistan, Bişkek. Daha doğrusu 2006-2009 arasında 3 yıl Bişkek'te, Kırgızistan'da İlahiyat Fakültesi'nde ders verdik. O arada 2008'de duydum ki Kazakistan, komşu ülke, Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir Kazak profesörün elinde bir kitap var. Kitap basılmış ama az sayıda basılmış. Türkistan şehrinde basılmış. O da Yesevilikle ilgili Şeyh Hudaydağ'ın Bustanül Muhibbin isimli bir eseri. Bir Yesevi şeyhinin kitabı. Hiçbir yerde bulamıyoruz Kırgızistan'da. Kazakistan'da bile dediğim gibi az basıldığı için bulunmuyor. Telefon açtım veya e-mail attım bu Almatı'daki profesöre, Aşirbek Muminov. Dedim ki bu kitaptan sizde var mı? Var dedi. Dedim bir fotokopi almak istiyorum. Geleceğim, fotokopi alacağım. Şimdi o zamanlar Aşirbek'le tanışıklığımız az. Şimdi iyi. Şimdiki olsa derim bana bir fotokopisini veya PDF'i gönder diyelim. Ama o kadar hukukumuz yok o zamanlar. O kadar tanışıklığımız yok. Bana bir kopya gönder diyecek kadar hukukumuz olmadığı için dedim ben geliyorum. Bişkek'ten bindim Almatı otobüsüne. 5-6 saat gidiyorsunuz, sınır geçiyorsunuz. Başka bir ülke. Kazakistan'ın Almatı şehrine gittim. 5-6 saatte dönüş. En az 5-6 saatte orada harcadım. Çarpın 3 kere 6, 18-20 saat sırf bir kitap almak için. Gittim, geldim, başka bir ülkeye gittim yani. Sınır geçtim. Birinci bölümde anlatmıştım amcamın hani kitap okurdu, severdi diye. Amcamın da ilginç bir kitap şeyi var, hatırası. Bir gün o Gelibolu'nun Koruköy'ünde galiba imamlık yaptığı dönemde birisi cami cemaatinden birisi bir fetva soruyor. Diyor ki hocam, burma koçtan kurban olur mu? Olur diyor amcam. Hocam diyor, kitaptaki yerini görebilir miyim? Tamam diyor, kitaptan bulayım sana göstereyim diyor amcam. Yatsı namazından böyle çıkmışlar. Aradım diyor, kitapta yerini bulamadım. O kitaba bakıyorum, bu kitaba bakıyorum evinde. Yok, sabaha kadar uyumadım diyor. Sabaha kadar kitapları kurcaladım. Yani kaç tane imam böyle yapar? Bir iki tane kitaba bakar, ya bulamadım der, geçiştirir. Sabaha kadar uyumuyor. Kitaplarda o verdiği fetvanın yerini arıyor. Çünkü adam mutmain olsun, güvensin diye. Bulamıyor. Sabah namazını kıldırıyor. Geliyor Gelibolu'ya, ilçeye. Müftiye çıkıyor. Hocam, bana birisi böyle soru sordu. Ben de böyle cevap verdim. Fakat yerini görmek istediği kitaptan, yerini bulamıyorum. Sizdeki kitaplarda var mıdır diye soruyor. Müftü de, ya diyor, doğru fetva vermişti ama şimdi kim arayacak diyor, kim bulacak diyor. O da savuşturuyor başından. Baktım diyor, birisi otobüs muavini bağırıyor. İstanbul, İstanbul, İstanbul diye. Atladım diyor otobüse, gittim İstanbul'a diyor. Gelibolu'dan. Çanakkale Gelibolu'dan. İstanbul'a geliyor. Beyazıt sahaflara gittim diyor. Sahaflarda çünkü diyor okuduğum kitabı biliyorum diyor. Yani kitapta var bunun yeri. Ama o kitap ben diyor Osmanlıca kitap. Mülteka mı dedim. Bir şey de Osmanlıca. Girdim de baktım o kitap var. Çektim diyor. Yerini de buldum diyor. Ama Osmanlıca antika kitap. Kaç para dedim diyor. Bir fiyat söyledi. Maaşımın yarısı diyor. Sahaflı kitap. Bastım parayı diyor. Aldım kitabı. Tekrar bindim otobüse. Gelibolu'ya gittim. Adama gösterdim. Aha da işte burada yazıyor. Şimdi bunu kaç kişi yapar? Kaç tane imam yapar? Kaç tane müftü yapar bunu?
O aşamaya gelse bile hani o kadar kitabı bulma, işte yerini bulma, hemen fotoğrafını çeker. Geri rafına koyar.
O zaman fotoğraf da yok belki. O, yok.
O zaman tabii o da yok hocam. Kitabı yani, alıyor, bir emek harcıyor.
Bak, Gelibolu'dan İstanbul'a kaç saat yolculuk Hakim Bey?
Tabii hocam.
Kaç saat yolculuk? Yani 4-5 saat sürer herhalde en azından. Bugün bile.
Aslında buradaki asıl mesele onu dert edinmesi hocam yani. Bir evet. Dert ediniyor. Evet. Ortada bir vaka var. O dertten dolayı da bir şeyler yapıyor. Hocam hani bu dert meselesi gerçekten önemli. Yani ilim için de dert edinilebilir bu. Ondan sonra belki birine bir bilgi aktarmak için de dert edinilebilir ama orada sonucunda ondan zevk alıyor yani. O önemli olan o. Haz
evet.
Duyuyor.
Evet. Geçiştirmiyor.
Evet.
O bana emanettir diyor. Bu adam madem sordu bunu, böyle olmak lazım. 2005 yılında İmam Rabbani hakkında kitap hazırlarken baktım İngilizce bazı makalelerde, kitaplarda Hindistan Delhi'de 1800'lü yılların sonunda basılmış 3 tane kitaba referans var. Farsça, taş baskı, eski baskı. 3 tane kitap. Üçünün de yazarı Vekil Ahmet İskender Puri. Üçü de İmam Rabbani hakkında kitapların. Ben de İmam Rabbani hakkında bir Türkçe eser hazırlıyorum. Bunları görsem iyi olur. Bir şey atlamayalım. Fakat Türkiye'de bu kitaplar yok. Aradık taradık yok. Pakistan'daki dostumuz Profesör Arif Nevşahi'ye bir mail attım. Dedim ki Vekil Ahmet İskender Puri'nin şu üç kitabı bana lazım. Türkiye'de yok. Belki hani Hindistan, Pakistan eskiden birdi. Oralarda piyasada bulunmaz. Çok nadir eser. 1890-1905 falan baskı böyle. Ama hani belki kütüphanelerde kalmış olabilir, bir fotokopi bulursak diye. 10-15 gün geçti, Arif Bey'den mesaj. Kitaplardan pek haber yok, araştırıyorum ama nadir eser bunlar. Şu ana kadar bulamadım. Bir iki gün sonra bir e-mail daha. Müjde diyor, kitaplardan bir ışık var. Dün 80 yaşlarında yaşlı bir adam geldi. Hiç tanımam, yanıma oturdu. Selamun aleyküm evlat. Vekil Ahmet İskender Puri'yi tanır mısın diye lafa başladı. Ben de cebimde küçük kağıtta onun kitaplarının isimleri yazılıydı, o üç kitabın. O adama uzattım. Dedim ki ben 15 günden beri o dediğiniz şahsın şu üç eserini arıyorum. Baktı, dedi ki bende bu kitaplar var. Sana göndereyim, bir fotokopi alıver. Sordum diyor, amca sen ne iş yaparsın, kimsin? Ben demiş Lahor'un bilmem ne köyünde marangozum. Arif Bey İslamabad'da oturur. Lahor'la İslamabad arası trenle aşağı veya otobüsle 5 saat kadar bir mesafe, 5-6 saat. Böyle bir hatıramız da var kitapla ilgili.
Ya o zaman hocam o muhabbetin belki de o işin neticeye ulaşmasındaki muhabbetin ve iştiyakın sonucuna Allah-u Teala böyle bir şeyle.
Bilemiyorum. Mustafa Tahralı Hoca'ya dedim. Hocam böyle böyle kitaplar geldi, fotokopisi ulaştı dedim. Dedi ki Cenab-ı Hak herkese yardım eder ama tasavvuftan çalışanlara biraz daha fazla yardım eder dedi.
Eyvallah.
2015 yılında Hindistan'a gittik geçen sene. 2015'te Hindistan'a gittik. Bazı tarihi mekanları, türbeleri, meşayihin türbelerini ziyaret ediyoruz. Çişti meşayihinden Nizamettin Evliya'nın türbesi var Delhi'de. Oraya girişte bazı kitapçılar da var. Genellikle Urduca kitaplar var. Az miktarda İngilizce de var. İşte İngilizce bazı tasavvufi eserler, özellikle bu Çiştiye tarikatının Farsça yazılmış eski kaynaklarının İngilizce tercümeleri yapılmış. Ben de Hindistan'a giderken şunları bulabilir miyim acaba diye böyle bir 5-6 kitap ismi yazmıştım. Neyse baktım Urduca kitaplar var, Farsça yok. İngilizce tercümeler olabilir mi diye sordum. Dedim İngilizce kitap var mı dedim. Birkaç tane var dedi. Verdi, baktım. Tam aradığım kitaptan bir tanesi. Dedim iyi. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Alacağım onu. Başka var mı dedim. Var dedi. Bir tane daha çıkardı. O da tam aradığım kitap. Başka var mı dedim. Bir tane daha çıkardı İngilizce kitap. O da tam aradığım kitap. Dedim ya Rabbi verdikçe veriyorsun. Tam aradığımız kitapları buluyoruz. Hani adama iş yerindeyken telefon gelmiş. Piyangodan büyük ikramiye size çıktı diye. Sevine sevine evine doğru gidiyormuş. Bir daha telefon gelmiş. Kaynananız öldü diye. Ya Rabbi demiş verice veriyorsun. Şimdi kaynanası arası bozukmuş herhalde. Velhasıl arzu edince Cenab-ı Hak bir şeyleri sebep ediyor demek ki böyle. Bunları inşallah biz bazılarını biz okuruz. Bazılarını talebelerimize veririz, tez yaparlar. Bazıları başkaları istifade eder. Yani neticede bir kütüphane hediye edeceğiz bunları.
Evet. Hocam bu kütüphane demişken aklıma geldi benim de. Bir seminerde bir hocamızdan dinlemiştim. Bu Harvard Üniversitesi kurulduğu zaman 1600'lü yıllardan bahsetmiş. Tam tarihini hatırlamıyorum ama üniversiteyi kurulduğunda ilk üniversiteye kütüphaneye 35 bin tane kitap almışlar. Yani şu an bizim hani bir araştırma merkezinde olabilecek bir kitap sayısı aslında bu. O dönemde de Süleymaniye Kütüphanesi'nde hoca yanlış hatırlamıyorsam bunun 100 katı kitap vardı diyor. Yani 2,5 milyon, 3 milyona yakın kitap vardı diyor. Ve kayıtlar da bu Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Şimdi diyor Harvard Üniversitesi'ndeki kitap sayısı işte 20 milyonlara yaklaştı. Ve çok büyük bir kütüphanesi var. Araştırmacılar buraya geliyor. Dünyanın her yerinden çıkan kitaplar takip ediliyor. Ve oldukça iyi istifade edilen bir kütüphane. Bizim Süleymaniye Kütüphanesi yerinde saydı, hatta geriye gitti. Kütüphane olarak değil de istifade olarak.
İşte yani kitaba değer vermek lazım. Cem Karaca'nın bir türküsü vardı. Bir de kitap okuyor bakışın çatlağa rap rap diye, hatırlıyor musun? Yani kitap okuyanlara çatlak diye bakıldığı bir ülkedeyiz Akif'ciğim.
Evet.
Böyle bir ülkedeyiz.
Aslında hocam Kur'an-ı Kerim'de hani hitap oku diye başlıyor. Yani aslında bu da çok çelişkili bir durum hocam yani. Belki de hani dinler arasında bunu tam olarak bilmeden söylüyorum ama ya oku diye başlayan hani bu semavi dinler olsun, hani diğer dinler vesaire, bu ilme, okumaya, araştırmaya, düşünmeye sevk eden başka bir din var mı yani?
Bir de bizim Osmanlı'dan itibaren kitap kütüphanelerimiz var ama bunların tasnifi, kataloglanması çok geç olmuştur bizde.
Evet.
Ta Sultan Abdülhamit zamanında iyi kötü kataloglar başlamış ve bir daha da yeterince gelişmedi bu. Hala onlarla idare etmeye çalışıyoruz aşağı yukarı. Tek farkı onları bilgisayara dizdik. Yalan yanlış dizdik. Şimdi Mehmet Akif Aydın hocamız Mısır'a gittim diyor. Eser'in bastığı dergileri Eser'in kendi kütüphanesinde bulamazsınız ama Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nin kütüphanesinde Ezher'in dergilerinin takımını hepsini bulursunuz diyor. Yani adamlar katalogluyor.
Evet.
Numara veriyor. Takip ediyor. Eksik sayısı varsa tamamlıyor. Yani maalesef biz böyle kara kucak gidiyoruz bazı şeylere. Hafızı kütüpler vardı eskiden. Kütüphane gidiyorsunuz. Katalog yok.
Ezberliyorsunuz.
Soruyorsunuz şu kitap var mı acaba? Hafızı kütüp yani kitapların isimlerini ezberleyen kişi dur bakayım düşüneyim diyor şöyle. Zihnini yokluyor. Ha şurada olabilir diyor. Aklına gelirse. Halbuki yap bir katalog. Değil mi? Çünkü bir mecmuada 10 tane eser oluyor. Yüzlerce, binlerce eser var kütüphanende.
Hocam bir de aklıma şu geldi. İlkokulda falan hani hocalar, öğretmenler şey sorardı. Boş zamanlarda ne yapıyorsun falan diye öğrenciye.
Kitap okurum.
Kitap okuyorum diye. Hani o da aslında hocam öğrenciye. Yani
kitap okumak boş evet. adamın işidir. Aylak adamın işidir.
Evet hocam.
Dolu zamanda, önemli zamanda başka iş yaparız.
Onu diyecektim.
Boş vakit olursa kitap okuyabiliriz. Okumasak da olur ama.
Bilinçaltında da bu oturuyor tabii, hocam sonra. Tabii. Boş zamanlar olunca kitap okunur.
Necip Fazıl Kısakürek merhum bu söze çok kısarmış. Kitap okumak başlı başına bir iştir. Öyle boş zaman bulayım da kitap okuyayım denmez. Kitap okumak için özel zaman ayırmak lazım. Başlı başına iştir dermiş. Ama dediğiniz gibi bizim insanımızda işte boş zamanımızda kitap okuruz. Yani boş zaman olmazsa okumasak da olur.
Boş zaman işi yani.
Ya işte kitap, bir de kitap okuyor. Bakın şu çatlağa rap rap. Aynı zihniyet aslında.
Eyvallah.
Bir ara tabii kitap, okulda kitaplarım var. Öğrencilerden bazen isteyenler oluyor. Emaneten veriyoruz veya hocalardan. Biri gelse beşi gelmiyor. Bizim insanımızda bir de böyle taraf var. Geri dönmüyor. Bir defasında yazdım odamda bir A4 kağıdına emanete kitap verilmez diye. Çünkü veriyorsun gelmiyor. Bizim Süleyman Derin Hoca geldi, gördü o yazıyı, kızdı bana. Dedi ki bana, benim için yazmışsın o yazıyı dedi. Dedim ya senin için değil, herkes, talebeler de alıyor getirmiyor falan. Baktım Süleyman Hoca darılıyor, o yazıyı çıkardım. Ama biraz da Süleyman Hoca için onu söyleyeyim.
Buradan mesaj da hocaya
vereceğim. Mesaj Süleyman Hoca'ya. Adamın birisine demişler ki, hocam demişler şu kitabınızı emanete alabilir miyim? Olmaz demiş, kesinlikle vermem. Niye? Bu kütüphane demiş, hep emaneten aldığım kitaplarla oluşturdum. Parayla almıyor, gidip emanette alıyor ve geri yaratmıyormuş. Hucviri, Keşful Mahcup müellifi.
Evet.
Kaç tane kitabı böyle gitmiş. Kendi yazdığı eser, kopyası yok. Alıyor, gidiyor, getirmiyor. Artı bazıları üstüne kendi adını yazıp kendi kitabımış gibi piyasaya soranlar da olmuş. Şimdi geçen seneydi herhalde. Bu Ahmet Faruk Meyan, müstehar ismiyle kitap tercümeleri olan, kitapları ve tercümeleri olan Süleyman Kuku Bey var. Yaşlı bir zat. Onu ziyaretine gittik evine. Urduca'yı nasıl öğrendiğini anlattı. Bir defasında dedi, önüme bir kitap geldi. Farsça. Tercüme edeceğim. Fakat Urduca bir kitaba reddiye olarak, cevap olarak yazılmış bu Farsça. Orada bazı şeyler anlatıyor. İşte fakat kitabın aslını görmediğiniz zaman tam meseleyi kavrayamıyorsunuz. Kitabın aslı Urduca'sı da 20-30 sayfalık ufak bir şeymiş. Demiş ki bir Urduca öğreneyim de şu eleştiriye konulan kitabı tam bir anlayayım. Sene 70'li yıllar. Nasıl öğreneceksiniz? Türkiye'de Urduca, Türkçe lügat yok. Urduca gramer kitabı yok. Amerika'da bir arkadaşım vardı diyor. Ona diyor mektup yazdım. Bana oradan bir Urduca İngilizce gramer kitabı, Urduca İngilizce lügat gönderdim diyor. Gönderdi diyor. O gramer kitabını okuyor diyor. Kendi kendime Urduca öğrendim diyor. Ve sonra o işte söz konusu kitabı diyor tercüme ettim. Sonra onun reddiyesini de tercüme ettim falan diyor. Böyle ilginç bir aşk.
Bu aşktan olacak bir şey zaten hocam herhalde.
Evet. İsmail Hakkı Bursevi hacca gitmiş. Hacda kalbine doğan bir kısım manevi ilhamları, keşifleri, kalp gözüyle gördüğü bazı müşahedelerini Varidat diye kaleme almış. El yazısı Varidat diye yazmış. Hacdan dönerken kafileyi eşkıya vurmuş. Bunların mallarını, paralarını, zemzemlerini, hurmalarını almış. Tabii kitapları da almış. Bursevi diyor ki, ötekilere yanmam da kitap gitti diyor. Kitabın başka nüshası yoktu diyor. Varidat kitabı, hac esnasında ki o kalbine doğan şeylerin yazdığı kitap gitti diyor. Böyle güzel hatıralar var. Son olarak şunu da söyleyeyim de ondan sonra bitirelim. Üsküdar'da Divitçi veya Devati Mustafa Efendi camisi var. Girdim bir Fatiha okudum türbesinde. Sordum oradakilere, dedim bu zatın kitabı var mı acaba? Bilmiyoruz dediler. Kataloglara girdim bilgisayardan. Divitçi Mustafa yazdım yazar olarak. Bir şey çıkmadı. Devati yazdım, bir şey çıkmadı. Şimdi Divitçi Mustafa yerine acaba kataloğu hazırlayan kütüphaneci yanlış bir isim yazmış olabilir mi diye şeytan aklıma getirdi. Düşündüm, Arabi harflerle Dal, vav, te, divitçi. Dedim ki katalogçu bunu dutçu diye okumuştur. Dut meyvesi var ya, dutçu. Yazdım, dutçu Mustafa çıktı. İstanbul Beyliği Kütüphanesi'nde, Taksim'de. Tuhfetü Sufiyin. Gittim kopyasını aldım. Bizim divitçi yani, Devati Mustafa Efendi'ni. Sadeleştirdik, neşrettik.
Dutçu şekilde, Mustafa, divitçi Mustafa.
Daha sonra düzeltmişler. Şimdi düzeltilmiş. O evet. Zamanlar kataloglarda dutçu Mustafa diye yazıyordu.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun.
Eyvallah.
Hocam ben de programın sonunda genç, özellikle genç kardeşlerimize acizane şunu tavsiye etmek istiyorum. İstanbul hani kitaba ulaşmak için çok önemli bir merkez aslında. Ben şimdi Ankara'da, Kayseri'de, diğer farklı Bursa'da yaşadım bir müddet. Hani oralara nazaran bile daha farklı bir özellik, Cağaloğlu olsun, sahaflar olsun, Beyazıt olsun vesaire. İnşallah hani bunlardan istifade etmek gerekiyor ve oralarda birçok yayın evinin yerleri var. Hani gidilebilir, görülebilir. Özellikle hani ilimle meşgul olan gençler buraları ziyaret edebilir. Buralar insana birçok şey katacaktır. Son geçen hafta Üsküdar'da bir sahaf festivali oldu mesela. Önümüzdeki hafta olması lazım veya da hani bu haftadan sonra da TÜYAP Kitap Fuarı'nda 10 gün süreyle kitap fuarı olacak. Ve buralara gitmesi lazım hani gençlerin.
Gençler tabii okumaya teşvik edilmesi lazım. Gençlerin içinde böyle okumaya meraklı olup da ekonomik yönden sıkıntısı olanların da böyle işte vakıflardır vesaire, derneklerdir, bu gençleri desteklemesi lazım. Zaten destekleniyor artık, Allah'a şükür birçok imkanlar var da.
Evet.
Böyle aramak lazım. Yani cep telefonuna 2000 lira veriyor, bir 10 liralık kitap almıyor öğrenci.
Evet.
Bunlardan bir şey olmaz. Bunların bir cacık olmaz. Ama gerçekten kitap okumaya meraklı öğrenci varsa bunları hayır sahiplerinin, vakıfların tespit edip ve ekonomik olarak da imkanları zayıfsa desteklemek lazım.
Eyvallah hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Necdet Tosun hocam ve bendeniz Muhammed Akif Koç'la bugün de Dervişin Günlüğü programının sonuna geldik. Bu programımızı kitap ve kitap sevgisi konusuna ayırdık. Hem hocamızın hatıratı hem de başka bilgilerle bu programı da bitirmiş olduk. Gününüz hayır olsun. Selametle kalınız efendim.